Ayrım 26, Son Çember, Robert Ludlum, sayfa 286, 33. kısım. Onu bulmuştu Scofield. Tony, buldum onu. Yaşa, seni mahvetmelerine izin verme. Vücudunu değil, aklını öldürmeye çalışacaklardır. Bunu yapmalarına meydan verme. Düşüncelerini, düşünme biçimini etkilemeye bakacaklar. Seni değiştirmeye çalışacaklar. Başka çareleri yok. İçinde her şeye dayanabilecek bir şey bul, hatırım için. Çünkü sonunda onu buldun sevgilim. Çobanı buldum. Elimde bir silah bu şimdi. Çullanmak için zamana gerek var. Kendini koru. Talen Yikov, artık nefret edemediğim düşman. Öldüysen yapabileceğim bir şey kalmadı demektir. Yaşıyorsan soluk almayı sürdür. Hiçbir biçimde söz vermiyorum. Umut yok. Gerçekten yok. Ama şimdi eskiden olmayan bir şeye sahibiz biz. Adamı ele geçirdik. Çobanın kim olduğunu biliyoruz artık. Örümcek ağı belirlendi. Scotty Paravacini, Ferrahten, Transcommunications ve de bunlara bağlı çeşitli şirketler. Hepsini o çoban yaratmış. Binlerce gözü olan o bembeyaz fil dişi kuleden yönetiyor dünyayı. Ama bir şey daha var. Biliyorum, hissediyorum. Örümcek ağının ortasında bulunan bir şey var. Zamana ihtiyacım var. Ölmemeye çalış dostum. Artık onları düşünmemeliyim. Onları aklımdan çıkarmak zorundayım. Davranışlarımı, düşüncelerimi engelliyorlar. Onlar yok. Antonia yok, onu yitirdim. Birlikte yaşayıp ihtiyarlayamayacağız. Umut yok. Şimdi harekete geç. Tanrı aşkına bir şeyler yap. Goldwyn'ların evinden birdenbire aceleyle çıkmış, karı kocayı da bu davranışlarıyla şaşırtmıştı. Oysa onlardan öğreneceğini öğrenmişti. Daha fazla kalıp zaman yitirmesine gerek yoktu. Şimdi ağzında bir sigarayla yağmurda yürürken Scofield'a içgüdüleri elinde Guy de Rhône'den daha güçlü bir silah bulunduğunu söylüyordu. Neydi bu? Bildiği bir şey vardı aslında. Bu da ABD'nin başkanı olmaya hazırlanan Senatör Appleton'ı ürkütmeye yeter de artardı bile. Senatöre telefon edip 70 yıl önce 4 Nisan 1911'de Porto Vecchio tepelerindeki konakta yapılan toplantıdan söz edebilirdi. Acaba senatör buna ne derdi? Matarese adındaki örgütü aydınlığa çıkarabilecek bir şeyler anlatır mıydı? Beyaz Saray'a doğru emin adımlarla gitmekte olan kişi ürkütülmeli, paniğe uğratılmalıydı. Panik içindeki bir kişi de kesinlikle hata yapardı. İçgüdü, onu incele. Ona daha yakından bak. Joshua Appleton göründüğünden başka olmalıydı. Kore'de gösterdiği kahramanlıklar, fedakarlıklar düzmece olabilir miydi? Her şeyi Matarese'nin düzenlemiş olması mümkün müydü? Goldwyn, Appleton ailesinin tarihçesini, bugünkü durumunu ayrıntılarına dek anlatmıştı. Nicholas Guy de Rhône kendisini yetiştirip bakan adama son saygısını, borcunu ödemek için onun oğluna, Appleton malikanesini dul kalan annesinden büyük para karşılığında satın almıştı. Yaşlı bayan Appleton şimdi Beacon Hill'deki bir evde oturuyordu. Anne, nasıl bir kadındı acaba? Goldman'ın dediğine göre 70 yaşlarında olmalıydı. Acaba anne ona bir şeyler anlatır mıydı? Anneler genellikle daha iyi, daha bol haber kaynağı olurlar. Çocukları üzerine konuşmaktan hoşlanırlardı. Saat 9:20 geçiyordu. Scofield, Appleton'la ailesine gidip onunla konuşup konuşamayacağını düşündü. Herhalde ev göz hapsinde tutuluyordu. O zaman Matarese onun Boston'da olduğunu derhal öğrenirdi. Yine de anne ona vereceği bilgilerle çok yararlı olabilirdi. Çok az zamanı vardı. Bay Vickery Ritz-Carlton otelinde bekleniyordu. Ama Bay Vickery otele gittiğinde her bakımdan çok güçlü olmalıydı. Joshua Appleton'ı avucunun içinde tutmalıydı. Chestnut Caddesi'nden Louisbury alanına çıkan dik yokuş orasının daha sakin, daha büyük evlerle dolu olduğunu gösteriyordu. İnsan pis, çirkin bir dünyadan kutsal bir aleme girer gibiydi. Çıplak neon lambalarının yerini titrek, yumuşak ışıklı gaz lambaları almıştı. Yollar tertemizdi. Schofield alana vardı, köşedeki bir yapının gölgelerine sığınarak durdu. Evrak çantasından Zeiss mercekli küçük bir dürbün çıkarıp alanı inceledi. Kimsecikler yoktu. Dürbünü çantasına geri koyarak Appleton'ların evine doğru yürüdü. Soğuk bir geceydi, ıslaktı da. Evin taş merdivenlerini çıkıp zili çaldı. İçeriden adım sesleri geldi. Kapıyı açan hasta bakıcı Schofield'ı tanımıştı. Bu kadının dudaklarından kopan hayret dolu soluktan, irileşen gözlerinden belli oluyordu. Sokakta kimselerin olmaması böylece açıklanmıştı. Nöbetçi dışarıda değil, evin içindeydi. Bayan Appleton'la görüşmek istiyorum, lütfen. Ne yazık ki odalarına çekildiler. Hasta bakıcı kapıyı kapamak istedi. Schofield ayağını içeriye sokarak omzunu kapıya dayayıp itti. İçeri girince sanırım kim olduğumu biliyorsun dedi. Kadın olduğu yerde dönerken elini üniformasının cebine soktu. Schofield atıldı, onu bileğinden yakalayıp kıvırdı. Kadın acıyla bir çığlık attı. Schofield onu yere fırlatıp ayağıyla beline bastırdı. Sol koluyla da boynunu geriye doğru büktü. Biraz daha baskı yapsa kadının boynu kırılırdı. Ama Schofield onun ölmesini istemiyordu. Hasta bakıcı bayılmıştı. Schofield diz çöküp kadının cebinden küçük tabancayı aldı. Birilerinin ortaya çıkmasını bekliyordu ama kimse yoktu. Belki de kadın doğruyu söylemişti, Bayan Appleton odasına çekilmişti. Önce öğrenmesi gereken bir şey vardı, hasta bakıcının yanına gitti. Onu holün ışığına doğru çekerek üniformasının önünü açıp süt yeni yırttı. Sol memeyi kaldırdı, dikkatle baktı. Evet, orada Talenyikov'un anlattığı gibi mavimsi bir çember vardı, Matarese'nin işareti. Birden yukarıdan bir motorun pesten vızıltısı geldi. Schofield hasta bakıcının üzerinden atlayarak merdivenin karanlığına sığındı. Merdivenin birinci sahandığında yaşlı bir kadın göründü. Süslü, otomatik bir asansöre oturmuştu. Sırtında dik yakalı, koyu renk bir giysi vardı. Bir zamanlar zarif, güzel olan yüzü şiş şiş ve perişandı, sesi de boğuktu. ''Niyetin cinsel arzularını tatmin etmekse zevkini hiç beğenmedim delikanlı.'' Bayan Joshua Appleton 3 sarhoştu. Görünüşe bakılırsa yıllardan beri sarhoştu. Niyetim sizinle görüşmekti Bayan Appleton. Bu kadın bana engel olmak istedi. Bu onun silahı, benim değil. Ben Amerika Birleşik Devletleri gizli servis subayıyım. Size kimlik kartımı da gösterebilirim. Yaşlı kadın onunla görüşmek için hiçbir itirazda bulunmadı. Schofield hasta bakıcıyı küçük bir oturma odasına taşıyıp ellerini kollarını sıkıca bağladı, ağzını tıkadı. Sonra kapıyı kapatıp oturma odasına, Bayan Appleton'ın yanına gitti. Odadaki masaların üzeri içki şişeleri bardaklarla doluydu. Alkolik olduğu ilk bakışta belli olan birini tedavi etmenin garip bir yoluydu bu. Schofield oturma odasının kapısında durarak ''Ne yazık ki hasta bakıcımız kendine geldiğinde ona ateşli silah taşıdığı için sorguya çekmek zorunda kalacağım Bayan Appleton'' dedi. ''Sizi koruyuş biçimini hiç beğenmedim.''
''Haklısın delikanlı.''
Yaşlı kadın henüz doldurduğu içki kadehini dudaklarına götürdü.
''Şimdi bana onun beni neye karşı koruduğunu anlatır mısın? Neden beni görmeye geldin?''
''Oturabilir miyim?''
''Elbette.''
Schofield planladığı biçimde söze başladı. ''Daha önce de dediğim gibi dış işlerine bağlı bir gizli servis subayıyım. Birkaç gün önce oğlunuzu ilgilendiren bir telgraf aldık. Oğlunuzun Avrupa'daki uluslararası bir suç örgütüyle ilişkisi olduğu bildiriliyordu.''
''Ne?'' diye güldü yaşlı kadın. ''Beni gerçekten çok eğlendiriyorsun delikanlı.''
''Özür dilerim ama bunda eğlenceli bir taraf yok.'' Schofield, Matarese'ye benzeyen bir örgütü anlatmaya başladı. Bir yandan da yaşlı kadının buna nasıl bir tepki göstereceğini dikkatle izliyordu. Oysa onun anlattıklarını dinlediğinden bile emin değildi. Kadına değil, anneye hitap etmeliydi. Ondan ancak bu yolla bilgi alabilirdi. ''Oğlunuzun her konuda titizlikle korunması ülkemizin çıkarları için çok önemli Bayan Appleton.''
''Delikanlı, senatöre hiçbir şey, hiç kimse zarar veremez, bunu bilmiyor musun? Oğlum başkan olacak. Sonbahardaki seçimde başkanlığı ona verecekler, herkes öyle söylüyor. Herkes onu istiyor.
Sanırım her şeyi açıkça anlatamadım Bayan Appleton. Avrupa'dan aldığımız telgraf her şeyi mahvedebilir. Bunun için bilgi gerek bize. Siyasete atılmadan önce oğlunuz Appleton şirketlerinde çalıştı değil mi? İşlere yakınlık, ilgi derecesi neydi? Kocanızla Avrupa'ya sık sık gitti mi? Boston'da en yakın arkadaşları kimlerdir? Bu çok önemli. Appleton malikanesinde onu görmeye gelenler.
Appleton malikanesi diye yaşlı kadın onun sözünü kesti. Boston'un en güzel manzarasına sahip Appleton.
Bayan Appleton, oğlunuz Kore Savaşı'ndan döndükten sonra...
Biz savaşı hiç konuşmayız.
Bir an kadının gözleri düşmanlıkla, kinle dolar gibi oldu. Sonra bu gözler yine bulutlandı. Senatör sizi ziyarete geliyor mu?
Neden sordun?
Kadın kendini toparlamış gibiydi. Önemli değil. Kadını korkutmaması gerekiyordu. Bir şeyler oluyordu, bilemediği bir şeyler. Hasta bakıcınıza beni buraya senatörün yollamış olduğunu, kendisinin de geleceğini söyledim de... Yaşlı kadın bir zafer çığlığı atar gibi,
tamam dedi, sen bu yüzden durdurmak, engellemek istedi işte.
Bütün bunları görmemem için mi? Schofield eliyle içki şişeleriyle kadehleri işaret etti.
Aptallık etme, yalan söylediğin için.
Yalan söylemek mi?
Elbette, senatörle ben çok özel durumlarda buluşuruz. Özel bir bakımdan sonra onun sevgili seçmenleri, sevgili anneyi görsünler diye ortaya çıkarım. Oğlum bu eve asla gelmedi, gelmez de. Babasının cenaze töreninde yan yana durduk ama asla konuşmadık.
Nedenini sorabilir miyim? Yaşlı kadın kadehini yine dudaklarına götürdü, elleri titriyordu. İçki kadehi elinden düştü.
Allah kahretsin.
Schofield yardım etmek için yerinden fırladı. Bayan Appleton'ın önüne diz çöktü. Kadın,
bana bir tane daha doldurur musun lütfen?
Elbette. Schofield yakındaki küçük masaya gidip temiz bir kadehe brandy doldurup getirdi. Kore Savaşı'ndan konuşmayı hiç sevmediğinizi söylediniz.
Yanlış, hiç konuşmadım dedim, sevmiyorum demedim.
Çok şanslısınız bu bakımdan, konuyu bu biçimde rahatça geçiştirebiliyorsunuz. Bunu herkes yapamaz, örneğin ben yapamam. Kore'deydim ben de, oğlunuz gibi. Yaşlı kadın içkisinden art arda birkaç yudum aldı.
Savaşlar ölümden de beter durumlara neden oluyor. Korkunç şeyler ortaya çıkıyor. Aynı şey senin başına da geldi mi delikanlı?
Elbette.
Sana da o korkunç şeyleri yaptılar mı?
Ne gibi korkunç şeyler?
Aç bıraktılar, dövdüler, canlı canlı gömdüler mi seni de?
Yaşlı kadın Kuzey Kore'de esir düşenlere yapılan işkencelerden söz ediyordu. Hayır, bana böyle bir şeyler yapmadılar.
Ama oğluma işkence etmişler, doktorlar söyledi. Onu değiştiren de bu olmuş. Ama bundan asla konuşmamalıyız.
Neyi konuşmamalıyız? Ne anlatmak istiyordu Bayan Appleton? Senatörü mü kastediyorsunuz?
Şişt! Yaşlı kadın içkisinden bir yudum daha aldı. Bundan asla, asla konuşmamalıyız.
Anlıyorum. Oysa Schofield'ın bir şey anladığı yoktu. Senatör Joshua Appleton Kuzey Korelilere esir düşmemişti. Yüzbaşı Appleton birçok kez esir düşmekten kıl payı kurtulmuştu. Schofield kadının önünde duruyordu hala. Ama ben onda bir parça yaşlanmış olmasından başka hiçbir değişiklik görmüyorum dedi.
Benim için hala dünyanın en iyi kusursuz insanlarından biridir o.
İçi değişti diye fısıldadı yaşlı kadın. Dışı yalnızca bir maske. Herkes ona tapıyor. Birden kadının bulanık gözleri yaşlarla doldu.
Tapmaları gerek. Ne kadar yakışıklı bir gençti. Coşum gibisi yoktu. Onun kadar iyi kalpli, saygılı biri daha olamaz. Ona o korkunç şeyleri yapmalarına dek.
Şimdi Bayan Appleton açıkça gizlemeden ağlıyordu.
Ben de hiç anlayış göstermedim. Onun annesiydim ben. Anlamalıydım. Joshua'mı geri istedim.
Schofield uzanıp içki kadehini kadının elinden aldı. Geri istemekten kastınız nedir?
Anlayamıyordum. Bana öylesine uzak ve soğuktu ki onda yaşama sevinci diye bir şey bırakmamışlardı. Hastaneden çıktığında bana baktı. Gözlerinde sevgi, sevinç, coşku diye bir şey yoktu.
Hastaneden mi? Savaştan döndüğünde geçirdiği kazadan sonra mı?
Çok ıstırap çekti. Ben de kendimi içkiye vermiştim. O Kore'deyken ben teselliyi içkide aradım. Her geçen gün bir parça daha içkiye bağlandım. Her şeyim de o benim. Kocam, kocamın yalnızca adı vardı.
Bayan Appleton içki kadehine uzandı. Schofield hemen uzanıp kadehe içki doldurdu. Yaşlı kadın ona eskiyi anımsatan bir ağır başlılıkla "Teşekkür ederim," dedi. Schofield çaresizlikle "Bir şey değil," diye yanıtladı.
"Bir bakıma ona hala sahibim ama kendisi bilmiyor."
"Nasıl?"
"Appleton tepesindeki malikaneden taşındığında odasını hiç bozmadım, eve hiç gelmez. Arada sırada şunu bunu almak için şöyle bir uğrar, o kadar. Bu yüzden buradaki bir odayı onun odası yaptım. Daima onun olacak ama kendisi bilmiyor."
Schofield onun önüne yine diz çöktü. "Bayan Appleton, o odayı görebilir miyim?" diye sordu. "Lütfen."
"Yok, hayır, doğru olmaz. Özel bir durum bu. Çünkü onun odası. İçeriye yalnızca beni alır. Benim yakışıklı Joshua'm."
"O odayı görmeliyim Bayan Appleton. Nerede?" İçgüdüleri Schofield'a odayı incelemesi gerektiğini fısıldıyordu. Yaşlı kadın ona dikkatle bir an baktı, sonra "Pekala," dedi.
"Şimdi beni asansöre bindir, yukarı çıkalım. Beni anlamalısınız. Önce odanın kapısını vurmamız gerek. Eğer içeri girmemenizi söylerse giremezsiniz."
Schofield onu oturma odasından asansör sandalyesine götürdü. İkinci kata çıktılar. Yaşlı kadın "Buradan," diyerek dar karanlık bir koridoru işaret etti. Odanın önüne geldiler. Yaşlı kadın kapıyı hafifçe vurdu. İçeriden gelecek bir emri bekliyormuş gibi başını kapıya doğru eğerek
"Şimdi anlarız," dedi, sonra gülümsedi. "Tamam, girebileceğini söyledi. Ama hiçbir şeye dokunmamalısın."
Kapıyı açtı, elektrik düğmesini çevirdi. Ayrı ayrı yerlerdeki üç lamba birden yandı. Bir delikanlının odasıydı bu. Zengin, her istediği yerine getirilen, sevilen bir çocuğun odası. Spor karşılaşmalarından kazandığı flamalar duvarlara asılmış, kupalar raflara konmuştu. Britannica'nın bir cildi masanın üzerinde açık duruyordu. Başka bir masada kimya aletleriyle birlikte bir de mikroskop vardı. Karyolanın baş ucundaki küçük masada Dos Passos Köstler'in kitapları sıralanmıştı. Bu odada Massachusetts senatörü kanıyla canıyla yaşıyordu. Schofield yaşlı kadına baktı. Duvardaki resimlere bakıyordu Bayan Appleton. Schofield da yaklaşıp baktı. Resimlerde çok daha genç bir Joshua Appleton'la arkadaşları vardı. Arkadaşlar hep aynı kişilerdi. Bir teknenin güvertesinde duruyorlardı. Resmin altında Marblehead Regatta şampiyonluğu 1949 yazılıydı. Üç resimde de aynı dört kişi vardı. Yalnızca bunların altındaki iki resimde dört kişiden iki kişi bulunuyordu. Appleton'la bir başkası. İkisi de bellerine kadar çıplaktılar. Yine bir teknede karşılıklı geçmiş el sıkışıyorlardı. Schofield iki gence dikkatle baktı. İnce uzun yapıları dışında aralarında fazla bir benzerlik yoktu. Ama yine de resimlerde insanı tedirgin edici bir şeyler vardı. Schofield bunun ne olduğunu bilmiyordu. Ama oradaydı, içgüdüleri fısıldıyordu yine.
"Sanki kuzenmişler gibi duruyorlar," dedi. "Kardeş gibiydiler," diye onayladı yaşlı kadın. "Ama o kalleşlik etti, oğluma ihanet etti. Benim güzel Joshua'm savaşa gitti. Ama o Avrupa'ya kaçtı. Neyse, adalet yerini buldu sonunda. Garçta'da kayak yaparken düşüp öldü. Oğlum onun adını bile anmadı bir daha."
"Ne zaman oldu?"
"25 yıl önce."
"Kimdi bu?" yaşlı kadın söyledi. Schofield adeta soluk almaz olmuştu. Odada hava kalmamış gibiydi. Sanki bir hava boşluğuna düşmüştü. Çobanı bulmuştu. Bu oda bir mezardı, bir anıt mezar. Şimdi yalnızca kanıta gerek vardı. Çünkü gerçek inanılmayacak kadar olağanüstüydü.
26. ayrımın sonu. Sayfa 294.